birazcık aletleştirme hakkında konuşacak.
Sure, all of you who are here have some understanding of chanting.
Buradaki herkesin bu mantra söylemek hakkında bir anlayışı var.
Wherever one begins chanting Hare Krishna, there's always more to go.
Ne zaman Hare Krishna mantrasını söylemeye başlasak daha çok söylemeye
gidiyoruz. Because chanting Hare Krishna is considered to be the means to achieving the goal.
Çünkü Hare Krishna mantrasını söylemek bir amaca ulaşmada bir araç gibi.
And it's also considered to be the goal.
Ve aynı zamanda da amacın kendisi de olarak da düşünülebilir.
But the goal is chanting in a pure state of consciousness.
Ama amaç bu mantrayı söylerken saf bir bilinçle söylemek, bilinç açmasını.
And when one is chanting in that pure state of consciousness, it is an ever increasing ecstatic experience.
Bir kimse bunu saf bilinç seviyesinde söylerse bu daha fazla yükselerek devam eder.
Which is not only the experience of using the tongue to vibrate the mantra.
Sadece bu dilin üstünde mantrayı titreştirmekle ilgili bir deneyim değildir.
Using the ears to hear the mantra.
Aynı zamanda kulakları kullanırız mantra duymak için.
But as one becomes increasingly aware of how the mantra is non-different of Krishna, as one becomes gonna finish the sentence so you know how to use it. One is increasingly become aware of how the mantra is not different from Krishna, then one begins to experience one's connection with Krishna.
Bir kimse bu arkadaşlarıyla mantra söylerken Krishna'nın isimlerini söylemenin Krishna'nın kendisinden farksız olduğunu anlayınca o zaman
one's experiences, one's connection with
Krishna. O zaman Krishna ile olan bağlantısını deneyimler için.
There is a verse, Kali Kali Nama Rupa Krishna Avatar Nama Vaitai Vaisava Gagat Vistara, which says, in the age of Kali, Krishna has appeared in his name.
Böyle bir Maharaj'ın söylediği gibi Sanskritçe bir kitap var ve Kali çağında Krishna'nın ismiyle birlikte belirleyeceğini söylüyor.
Anyone who associates with Krishna in the form of his name is as good as associating with Krishna directly.
Bir kimse Krishna'nın ismiyle birliktelik kurmuşsa bu aynı zamanda Krishna'nın kendisiyle ilişki kurmuş kadar düşünülebilir. İlişki kurmuş gibi düşünülebilir.
This is, we said, is the more advanced stage of chanting Hare Krishna.
Bunu biz Hare Krishna mantrasını söylemenin daha ileri boyutu olarak ele alabiliriz.
Where one realizes Krishna in the form, not only in his name, but in his form, his qualities, and his activities.
Bu kimse aynı zamanda sadece ismini farkına varmıyor, aynı zamanda suretini, kendisinin hareketlerini ve
qualities
ve özelliklerini ve hareketlerini.
This is the most complete understanding of Krishna.
Bu Krishna'nın en bütün anlayışıdır. Anlayışıdır.
So in the beginning stages when one begins to chant,
başlangıçta bir kimse Hare Krishna mantrasını söylemeye başladığında
it is a process of cleaning the heart.
Bu kalbi temizleme sürecidir.
Chaito Dharpana Vajanam Bhava Mahadava Nidharam. We glorify the chanting of the holy name of the Lord because it cleanses the heart of all the dust accumulated through years together.
biz Hare Krishna mantrasını söylüyoruz ve kalpteki bütün o yıllar boyunca biriken şeyi tozu alıyor.
Thus the fire of conditional life and repeated birth and death is extinguished.
Ve bu bizim tekrarlanan doğum ölüm duygusundan bizi çıkaracak şey bu aslında. Ateşinde bu ölüm doğum duygusundan ateşinden.
So in the beginning stages of chanting, we have some experience of chanting and it may be pleasurable.
Başlangıçta biz mantra söylemeye başladığımızda şunu hissedebiliriz, bir zevk veren bir şey.
It may be a means for controlling our mind.
Belki bizim zihnimizi kontrol etmeye yardım eden bir şey.
It may one day begin to experience a peaceful state of mind.
Bir kimse zihnin barışçıl, böyle huzurlu bir seviyede olduğunu hissedebilir.
But these are all byproducts of chanting.
Ama bunların hepsi mantra söyleyerek oluşan ürünlerdir.
Is that gradually one begins to feel peaceful?
Zamanla yavaş yavaş o içeride zaten huzurlu oluyor.
But the goal of life is not simply to be peaceful.
Ama hayatın amacı sadece barışçıl olmak değildir.
Although that in itself may seem to be a very high goal and important goal for many people.
Yani bu birçok insan için şey olabilir. Hayatın en yüksek amacı olabilir.
Everybody wants peace.
Herkes huzur ve barış istiyor.
In Bhagavad Gita, Krishna says, one who is not connected to the Supreme can have neither a controlled mind nor a steady intelligence.
Bhagavad Gita'da eğer bir kimsenin yüce ile ilişkisi yoksa o zihnini kontrol edemez ya da zekası beyninde olmaz.
Without which there can be no peace.
Dilek olmazsa o zaman barış, huzur olmaz.
And how can there be any happiness without peace?
Ve huzur olmadan, barış olmadan nasıl mutlu olabilir?
So, peace is definitely a goal.
Huzur, barış kesinlikle amaçtır.
And the reason why it's a goal is because for most people it's something that's doesn't stay very long. We don't can't experience it for very long.
Amaç olmasının sebebi de insanlar bu huzuru içeride böyle çok uzun süreler yaşayamıyor.
But when we experience a little of it, we want more.
Ama biz birazcık bunu deneyimlersek daha fazla istiyoruz. Daha fazla.
As Krishna says, how can there be happiness without peace?
Krishna diyor ki, huzur olmadan, barış olmadan nasıl mutluluk olabilir?
So of course peace means internally within ourselves.
Tabii ki huzur bizim içimizde ki şey.
Peace also means in relationship with others.
Aynı zamanda huzur başkalarıyla olan ilişkimiz.
And it is an important goal.
Ve önemli bir amaçtır. Hedef.
So, in the beginning stages of chanting, what is looking to experience this peace?
Mantra'nın söylemeye başlandığınızda bir kimse bu huzuru deneyimlemeye başlar.
Just last night, was it last night? No, excuse me. The night before last, I was giving a talk in Bombay.
Bundan bir gün önce ki gece Bombay'de bir konuşma verdim.
And the subject of our talk was life beyond relief.
Bizim konuşmamızın konusu bu rahatlamanın ötesinde hayat, yaşam.
Because as many people, as we said, they want peace, they want relief from anxiety.
Çünkü birçok insan huzur istiyor, barış istiyor ve endişelerden kendini uzaklaştırmak, arındırmak istiyor.
And they work very hard to achieve it.
Ve insanlar bunu başarmak için çok fazla çalışıyorlar.
Maybe they perform some form of internal meditation.
Belki bunun için içsel meditasyon yapıyorlar.
Sense control, mind control.
Duyu kontrol ediyorlar, zihin kontrol ediyorlar.
And there are various ways and methods which people try to experience this peace.
Ve insanların bunu deneyimlediği birçok yol var. Bu huzuru deneyimlediği.
Srila Prabhupada, our spiritual master, explains that people cannot find peace because they do not have an ultimate goal for their mind.
Bizim manevi öğretmenimiz Srila Prabhupada diyor ki insanlar huzuru bulamaz çünkü onlar zihninin amacını bilmiyor.
And there is a verse also which explains that Krishna Bhakta Nishkama Atayiva Shanta. The devotee of Lord Krishna has no material desires and therefore he can be peaceful.
Diyor ki böyle de bir kıta da var, böyle bir dörtlük de var. Rab Krishna'nın adananı huzurludur çünkü onun maddi arzuları
Mukti mukti siddhi kami sakali ashanta. Mukti, those who want enjoyment, material enjoyment.
Mukti, maddi zevkleri arayan kişiler.
Mukti, those who want liberation.
Mukti de özgürlüğü arayan kişiler.
Siddhi are those who want mystic yogic perfections.
Siddhiler de mystic yoga mükemmeliyetini arayan kişiler.
They are described as kami, they still have some desire.
Onlar kami olarak tanımlanırlar. Onların hala bazı arzuları var.
Sakali aşanta. Therefore aşanta, they cannot find peace.
Bu yüzden aşanta yani huzuru bulamaz.
So, as long as there is some unfulfilled desire, they cannot be peace.
Yerine getirilmemiş arzular oldukça o zaman huzuru bulmak zor, huzuru bulamaz.
Whereas the first part of this verse says that Krishna Bhakta Nishkama, a devotee of Krishna is Nishkama, he has no desires.
Bu kıtanın ilk dörtlüğünde diyor ki Rabbin Krishna'nın adanının arzuları yoktur.
Which means he has no material desires.
Bu demek oluyor ki onun maddi arzuları yok.
Doesn't mean he has no desires.
Sadece bu arzuları yoktur diyor.
Has no material desire.
Demek ki onun maddi arzuları yok.
Ata eva shanta. Therefore he could be peaceful.
Bu yüzden o huzurlu olabilir.
The desire cannot be destroyed.
Ama arzu yok edilemez.
Because desire is the symptom of life.
Çünkü arzu yaşamın bir belirtisidir.
It can't be taken away.
O uzaklaştırılmaz.
And because life is eternal, desire is eternal.
Yaşam ebedi olduğu için arzu da ebedidir.
The very basic teaching of Bhagavad Gita teaches how the soul is eternal.
Bhagavad Gita'nın temel öğretilerinden bir tanesi ruhun ebedi olduğunu söylüyor.
For the soul there is no birth, there is no death.
Ruh içinde ölüm vardır, ne de doğum vardır.
Unborn, he is unborn, undying.
Ölmez, doğmaz, ölmez,
doğmaz. Primeval, eternally existing.
İlkseldir, her zaman ebedi olarak var olandır.
The soul is never slain when the body is slain. Slain, killed. The soul cannot be killed.
Ruh asla öldürülmez.
And Bhagavad Gita is a discourse which took place on a battlefield.
Bhagavad Gita bir savaş alanında ortaya çıkmış bir
Krishna was speaking to his devotee Arjuna.
Krishna adamını Arjuna ile konuşur.
And his preliminary instruction to Arjuna was about this point.
Ve Arjuna'ya ilk talimatı budur.
And he told Arjuna, never was there a time when I did not exist.
Arjuna'ya der ki, benim burada olmadığım bir zaman yoktu.
Never was there a time when you did not exist.
Senin de var olmadığın bir zaman.
Never was there a time when all these beings assembled here on the battlefield did not exist.
Burada savaş alanındaki kralların ve herkesin var olmadığı bir zamandır.
Nor in the future will any of us cease to be. Cease to exist.
Gelecekte de buradaki herkes var olacak.
In other words, Krishna is establishing how the soul or life is eternal.
Orada Krishna ruhun ve hayatın nasıl ebedi olduğunu
Now, it's interesting how Krishna made this point to Arjuna.
Krishna'nın Arjuna'ya bu noktayı göstermesi ilginç.
Because sometimes people think that everything is eternal, this one.
Çünkü insanlar bazen şöyle düşünüyor, her şey birdir.
But Krishna was speaking to Arjuna and making it clear that no, we exist individually.
Ama Krishna Arjuna ile konuşuyor ve orada açıkça söylüyor, biz bireysel olarak varız.
You exist.
Sen varsın.
I exist.
Ben varım.
Everyone else here always exists.
Buradaki herkes
always have existed in the past.
Her zaman vardılar, geçmişte vardılar.
And will always exist in the future.
Gelecekte de her zaman olacaklar.
Now Krishna is considered to be the authority of Bhagavad Gita.
Krishna Bhagavad Gita'nın otoritesi olarak kabul edilir.
And if we accept his authority of the statement,
biz onun otoritedeki demecini kabul ediyorsak,
we have to accept that Krishna is saying that we all exist as individuals eternally.
O zaman biz şunu da kabul etmeliyiz ki biz hepimiz ebedi olarak bireysel varız.
And if we didn't exist as individuals eternally,
biz bireysel olarak var değilsek burada,
Krishna would have just said, never was there a time when I did not exist.
Krishna dedi ki, benim olmadığım bir zaman yok.
And never was the time when I will always exist in the future.
Krishna dedi ki, ben gelecekte de her zaman var olacağım.
Because if it was all one, then why make distinctions?
O zaman hepimiz girsek neden böyle bir ayrım yapıyoruz?
But Krishna very clearly explains that there is a distinction eternally.
Ve Krishna burada bir ayrım olduğunu söylüyor. Ebedi olarak var olan bir ayrım.
And what distinguishes one living being from another living being?
Bir canlı varlığı bir diğerinden ayıran şey nedir?
What makes me individual?
Beni bireysel olarak yapan nedir?
Desire.
Arzu.
Desire. I have desires.
Benim arzularım.
Every living being has desire.
Her canlı varlığın arzuları var.
It is the symptom of life.
Bu yaşamın belirtisidir.
And what is the object of our desire?
Bizim arzularımızın nesnesi nedir?
So therefore, Krishna Bhakta Nishkama, when the verse says that the devotee of Krishna is desireless.
Bu yüzden bu kadar diyor ki Krishna'nın adanını arzusuzdur.
It does not mean that he has no desire.
Bunun anlamı onun arzusu olmadığı anlamına gelmez.
It means he has no material desire.
Bunun anlamı onun maddi arzusu olmadı.
But he has spiritual desire.
Onun spiritüel arzuları var.
That spiritual desire is the symptom of life.
Ve bu spiritüel arzular yaşamın belirtisidir.
But when that desire is pervertedly reflected in this world,
bu arzular yanlış şekilde bu dünya üzerine yansıdığı zaman,
the object of our desires are temporary.
ve bizim o zaman arzularımızın nesnesi geçici oluyor.
I may want wealth.
O zaman ben zenginlik isteyebilirim.
I may want peace.
Huzur isteyebilirim, barış isteyebilirim.
I may want relationship.
İlişki isteyebilirim, ilişkiler isteyebilirim.
Of course, everybody wants to have a relationship.
Çünkü herkes ilişki istiyor.
That's also natural.
Bu da doğal bir şey.
And the reason why it's natural is because that's the foundation of our existence.
Neden doğal? Çünkü bu bizim varoluşumuzun temeli budur.
We want to have a relationship with someone or something because we're not complete ourselves.
Çünkü biz birisiyle ilişki kurmak istiyoruz, kendimiz bütün değiliz.
If we were complete, we would not need anything.
Eğer biz bütün olsaydık, tam olsaydık, o zaman hiçbir şeye ihtiyacımız olmazdı.
We would just simply be self-satisfied.
O zaman kendi kendimize tatmin oluruz.
Self-satisfied means I don't need anything. Everything is within myself.
Yani kendi kendine tatmin ne demek? Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her şey benim içinde var.
But our nature in this world is that we're not complete.
Ama bizim bu dünyadaki doğamız ne? Biz bütün değiliz.
We need so much simply to live in this body.
Sadece bu beden içinde yaşamak için bir sürü şeye ihtiyacımız var.
We need air. We need water. We need food.
Hava ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var, yiyeceğe ihtiyacımız var.
We're not complete in ourselves.
Kendi kendimiz, kendi içimizde bütün değiliz.
In fact, sometimes we use the term necessities of life.
Bazen hayatın gereksinimleri diye bir terim kullanıyoruz.
Air, most people think of necessities of life as air, food and water.
Birçok insan hayatın gereksinimlerini hava, su, yiyecek olarak tanımlıyor.
But these aren't necessities of life.
Ama bunlar hayatın gereksinimleri değil.
You know why?
Neden biliyor musun?
Because these are necessities for maintaining life within this body.
Çünkü bu gereksinimler bu beden içinde hayatı devam ettirebilmek için olan şeyler.
So, but life has its own necessity.
Ama yaşamın kendisi bütün gereksinimlere sahip.
So the necessities of life are not just simply the necessities for keeping life in this body.
Yani bu hayatın içinde tutmak değildir gereksinimler. Sadece hayatı bu şeyin içinde, bu yes. Bedenin içinde tutmak.
If I don't have air, I can't keep life in this body.
Evet, ben eğer hava olmazsa yaşamı bu beden içinde tutamam.
I don't have water. In due course of time, I won't be able to keep life in this body.
Eğer hani su içmezsem zamanla bu bedenin içinde daha fazla bu yaşamı tutar.
So, but life has its own necessity.
Ama yaşamın kendisi bütün gereksinimlere sahip.
If life exists after this body,
yaşam bu bedenden sonra da varsa,
then it must have some other necessity besides just food, water, air.
O zaman su, hava ve yiyecekten daha fazla gereksinimler de var demek.
What is life's necessity?
Yaşamın gereksinimleri neler?
That is the science of bhakti.
Bu bhakti'nin bilimidir.
Bhakti defines what is life's necessity.
Bhakti, hayatın gereksinimin ne olduğunu tanımlar.
Because just as we said, desire is the eternal companion of the soul.
Dediğimiz gibi, arzu, ruhun ebedi birlikteliğidir.
And because we feel incomplete, our desires are reflected, our desires are directed towards temporary objects.
Çünkü biz tamam olmadığımız için, bütün olmadığımızı hissettiğimiz için arzularımız başka objelere doğru gidiyor.
But as one advances in spiritual consciousness,
birisi spiritüel bilincinde ilerlerse,
one begins to realize there is another necessity of life.
O zaman hayatının başka bir gereksinimi olduğunu anlar.
Which not only satisfies the needs of the body.
Bu sadece bedenin gereksinimlerini tatmin etmez.
Satisfies the self.
Aynı zamanda benliği de tatmin eder.
And when the self is satisfied,
benlik tatmin olduğunda,
one can live in any condition of life and be happy.
O zaman kişi herhangi ne koşulda olursa olsun yaşar ve mutlu
olur. That's self-realization.
Buna benlik idraki.
It's like in Bhagavad Gita, Arjuna, Krishna asked Krishna the question.
Bhagavad Gita'da Arjuna Krishna'ya bir soru sordu.
What are the symptoms of a man who is situated in divine consciousness?
Yüce bilinçte olan bir kimsenin, ilahi bilinçte olan bir kimsenin belirtileri neler diye Krishna'ya soruyor.
Krishna says, when a man gives up all desires for sense satisfaction.
Krishna der ki, bu bütün duyu tatmini için bütün arzulardan kurtulmuş kimsedir.
Which arises from mental concoction.
Bütün o
concoction.
Bütün o zihinsel varsayımlardan.
And when he finds satisfaction in the self alone,
o zaman kendi kendine tatminiyeti bulur.
He is said to be in pure transcendental consciousness.
Ona denir ki o saf transcendental bilinçtir.
So he gives up his he gives up his mental concoction.
O bütün zihinsel varsayımlardan, spekülasyonlardan uzak durur.
But because he's finding his satisfaction within.
Çünkü o içeride bütün huzuru, tatminiyeti bulmuştur.
What is that satisfaction within?
Bu içerideki tatminiyet nedir?
It's that he knows his connection with the Supreme.
O bilir ki orada bir bağlantı var, yüceyle bir bağlantı.
He knows his relationship with the Supreme.
Yüceyle olan ilişkisini bilir.
It's not that he finds satisfaction in the self alone.
O sadece kendisinin içinde tatminiyeti bulmuş gibi bir şey değil.
But it means he knows who he is.
O bilir ki o kim. O kim kendisi.
I am a servant of Krishna.
Ben Krishna'nın hizmetkarıyım.
That is how he finds his satisfaction.
Bu şekilde o tatminiyeti
bulur. And when he establishes his connection with Krishna,
o Krishna ile ilişkisini kurduğu zaman,
it's not a one-way connection.
Bu tek yönlü bir bağlantı değil.
It's not that, okay, I have established the connection with Krishna, and that's it. That's life. Everything stops there.
Tamam, böyle değil. Tamam, ben Krishna ile ilişkimi kurdum. Hayat bu. Her şey bu.
Now I will just be happy forever.
Şimdi sonsuza kadar mutlu olacağım.
But what does it mean to be happy forever?
Ne demek o sonsuza kadar mutlu olmak?
What does a person who's happy forever do?
Sonsuza kadar mutlu olan bir kişi ne yapar?
Do I just be happy forever?
Sadece böyle mutlu ol, sonsuza kadar mı?
Find a nice place to sit, to be happy forever.
Güzel oturacak bir yer bulsun, sonsuza kadar mutlu olmak için oturacak güzel bir yer.
Sounds pretty boring.
Yeah, oldukça sıkıcı.
What do we do?
Damn.
And when sometimes people hear that I'm eternal, some people hear, well, you're eternal.
Bazen insanlar diyor, evet sen ebedisin.
And they think, you mean I have to live like this forever?
bunu ben böyle mi yaşamak zorundayım sanırsın?
Better we don't exist.
O zaman ben var mı iddia edeyim?
That's the conclusion some people draw when they hear I'm eternal.
Bu bazı insanların sonucu, evet ben eminim. Sonucu var diye.
Oh, but you'll be happy.
Ama mutlu, mutlu.
Okay, happy. Doing what?
Ama ben mutlular. Ne?
So, this is life beyond relief.
Yani bu rahatlamanın üzerindeki iş.
Is to know what do I do when I get after I get relief.
Yani bu rahatladıktan sonra ne yapacağım? Yani
most people think, well, if I get relief, I just want to enjoy.
Bazı insanlar diyor ki, evet, rahatlık huzuruna ulaştığım zaman o zaman keyfini çıkaracağım,
tadına bakacağım. If I get rid of all these things that cause so much stress, then I'll enjoy it.
Bütün bu stresten kurtulduğum zaman, o zaman keyfine varacağım, tadına varacağım.
But that conception of enjoyment is selfish.
Ama böyle bir eğlence, böyle bir şey çok bencilce.
And it can't last. It cannot last forever.
Ama bu aynı zamanda sonsuza kadar sürmez.
Prahlad Maharaj was a 5-year-old boy.
Prahlad Maharaj 5 yaşında bir çocuktu.
And he once said to his friends, one time he said to his friends,
bir gün arkadaşlarına dedi ki,
he said, in the material world, everyone is endeavoring for happiness.
Maddi dünyada herkes mutlu olmaya çabalıyor.
And they're trying to relieve their distress.
Ve stresten kurtulmaya çalışıyor, rahatlamak istiyor.
And therefore they are acting accordingly.
Bu yüzden buna uygun hareket ediyor.
But actually one cannot be happy as long as he endeavors for happiness.
Ama insanlar mutluluğa çabaladıkça mutlu olamaz.
Because as soon as he begins his endeavors for happiness, he creates all his conditions for future distress.
Aslında mutlu olmak için çabalamaya başladığı zaman gelecekteki sıkıntıları ortaya çıkarıyor.
In other words, everyone wants to be happy, enjoy.
Başka bir deyişle herkes mutlu olmak istiyor, tadını çıkarmak istiyor.
And they want to avoid the stressful things.
Ve bu sefer stresli olan şeylerden uzak duruyorlar.
But as long as one tries to be happy,
ama bir kimse mutlu olmayı denediği zaman,
by enjoying this world,
bu dünyayı tadını çıkararak mutlu
oluyor. All this future distress.
Gelecekteki bütün sıkıntıları aslında zeminini hazırlıyor.
Because it's temporary.
Çünkü bu geçici bir mutluluk.
The difference is for a devotee.
Bir adamın için fark da,
the devotee thinks first of Krishna's happiness.
İlk önce onlar Krishna'nın mutluluğunu düşünür.
And because he thinks first of Krishna's happiness,
İlk önce Krishna'nın mutluluğunu düşündükleri için,
he establishes his relationship with Krishna as a servant.
Böylelikle Krishna ile bir hizmetkar olarak bir ilişki geliştirirler.
And because Krishna is a person,
çünkü Krishna bir kişi olduğu için,
who is the reservoir of all pleasure,
tüm zevklerin kaynağı olan, içinde barındıran kişi olduğu için,
Krishna satisfies his devotee.
Böylece Krishna adamını tatmin eder.
Imagine if somebody was always there, always thinking of everything that you need and everything that you want.
Bir şey düşünün yani. Her şey istediğiniz, ihtiyacınız olan şey, istediğiniz her şey.
You might live with somebody who's, every movement that you make, they're always giving you exactly what you need, what you want. You don't have to make any endeavor for anything.
Yani o yanınızdaki kişi bir hareket ettikçe ne ihtiyacınız varsa veriyor, ne hareket edersiniz, istediğiniz her şeyi buluyor.
I'd like to have a friend like that.
Böyle bir arkadaşım olmasını isterim.
But actually, Krishna's our best friend.
Ama gerçekte Krishna bizim en iyi arkadaşımız.
He's ready to give us anything we want.
Bize ihtiyacımız olan her şeyi vermeye hazır
aslında. And he can do it.
Ve onu yapabilir.
Because everything is his anyways.
Çünkü her şey onun zaten.
Everything belongs to him.
Her şey ona ait.
He's the reservoir, the source of everything.
Bütün her şeyin kaynağının içinde bulunduğu.
But not only is he a reservoir of all that is material.
Bütün bu maddi şeyleri de.
But he's the reservoir of all that is spiritual.
Aynı zamanda spiritüel olan şeyleri de. Her şeyin.
İtadyomini bhutani sabhichipan hariya hamkisna sutagatat bhagavat pavliyasdata. All that is spiritual, all that is material, I am its origin and its dissolution.
Ben maddi ve spiritüel olan her şeyin kaynağıyım ve onun sona erdiriyorum.
So Krishna, he is, as we said, the best friend. Suridam sabhichipan. He's the best friend of all living beings.
Dediğimiz gibi Krishna bütün canlı varlıkların en iyi arkadaşıdır.
He's ready to give anyone who serves him selflessly a very valuable gift.
O kendisini bencil olmayan bir şekilde hizmet eden her kimseye çok değerli bir hediye vermeye hazır.
Ready to give them whatever they want.
Onların istediği her şeyi vermek.
But for a devotee, the devotee only wants to please Krishna.
Ama adananda sadece Krishna'yı memnun etmek ister.
So what does Krishna give?
Krishna onlara ne verir?
If a devotee only wants to please Krishna, it's Krishna. The devotee says, even sometimes you see if there are examples of when a person actually becomes realized, comes before the Lord, and the Lord says, I want to give you a benediction.
Bazı insanlar çok farkındalıkları yüksek insanlar da karşısında verir ve ona der ki Rab sana bir şey takdis vermek istiyorum.
So imagine this. We have to get the opportunity to get the benediction of anything we want.
Düşünsenize istediğimiz ne istiyorsak onu alacağımız bir şeyle karşı karşıyayız.
Probably many of us keep our own personal list of things that we want.
Çoğumuz muhtemelen her birimiz kişisel istediklerimizin listesinin
just in case the opportunity ever arises.
Eğer böyle bir şey karşımıza gelirse böyle bir şans.
Let me check my list.
Hemen böyle bir şey karşımıza bakalım.
What's the top list?
Listede ne var?
So imagine coming before the Lord, the Lord says, let me give you a benediction.
Düşünsenize, Tanrı'nın karşısına çıkmışsınız ve Tanrı size istediğiniz her şeyi vermeye hazır size soruyor.
But a devotee is somebody who always thinks of Krishna's pleasure. He has no list.
Ama bir adananlık cebinde liste yoktur. O sadece Krishna'nın memnuniyetini ister.
Now why does he have no list?
Neden onun listesi yoktur?
He has no list because serving Krishna fulfills all his desires.
Çünkü onun listesi yoktur. Çünkü Krishna'ya hizmet etmek bütün arzularını tatmin eder.
Because Krishna fulfills all his desires.
Çünkü Krishna onun bütün arzularını yerine getirir.
And makes him happy.
Ve onu mutlu yapar.
So that he can be happy in any condition of life.
Böylelikle o hayatın her koşulunda, herhangi bir koşulunda mutlu olabilir.
Wherever he lives doesn't make a difference. He can be happy, self-satisfied.
And nerede yaşadığı önemli değil. Kendi kendine mutlu olabilir.
Why?
Neden?
Because it's a relationship.
Çünkü onun ilişkisi de gerekli.
And when there's a relationship, it's not one-way relationship.
Bu tek taraflı bir ilişki değil bu ilişki.
Just like there's a story. How to explain this when I'm talking. Story in the Srimad Bhagavatam.
Yani burada Srimad Bhagavatam'da bir hikaye var. Bunu açıklayalım.
The story is about a king named Maharaj Ambarish.
Bu Ambarish Maharaj isimli bir kralın hikayesi.
He was a very great king.
Bu çok büyük bir kraldı.
But he was also a great devotee of the Lord.
aynı zamanda Rabbin de çok büyük bir adamıydı.
And the symptoms of his devotion were that he used everything that he had to serve Krishna.
Onun adanmasının belirtileri neydi biliyor musun? Her şeyi, sahip olduğu her şeyi Krishna'nın hizmetine koydu.
With his own hands he would clean the temple of the Lord.
Kendi elleriyle Rabbin tapınağını temizlerdi.
His eyes were always absorbed in seeing the beautiful form of the Lord.
Bütün gözleriyle Rabbin Tanrı'nın güzel formunu görmeye.
His ears were always absorbed in hearing the activities of the Lord.
Onun kulakları hep Tanrı'nın aktivitelerini duymaya yoğrulmuştu.
He would only speak about the Lord.
Sadece Tanrı hakkında konuşurdu.
All his senses were always absorbed in service of the Lord.
Bütün duyuları Tanrı'ya hizmet edilmiş.
So, I won't tell the whole story, but one time this sage Durvasa Muni came to me.
Tüm hikayeyi söylemeyeceğim ama bir gün Durvasa Muni isimli bir bilgiye geldi yanına.
And he was accompanied by many of his followers.
Ve Durvasa Muni'nin bir sürü öğrencileri bir yanındaydı beraber geldiğinde.
And Maharaj Ambarish was performing a fast.
Ve Ambarish Maharaj bir oruç tutuyordu o zaman.
And it is proper etiquette that when a guest comes, that you should always serve the guest first.
Normaldeki etiket, bir sizi ziyarete misafir geldiğinde ilk önce misafire sunmak var.
But Durvasa Muni wanted to first go take a bath before coming to accept.
Durvasa Muni ilk önce banyo yapmak istedi Ambarish Maharaj'ın
yanına gelmeden önce. But Maharaj Ambarish had performing this fast and he needed to break his fast before Durvasa Muni returned from his bath.
İlk Maharaj Ambarish o zaman oruç tutuyordu ve o gelmeden önce banyodan gelmeden önce onu bozması gerekiyor.
So he asked all his learned Brahmins, what should I do? I have to serve my guest first, but I need to break my fast.
İlk önce oradaki Brahmanların hepsine sordu. İlk önce misafirime hizmet etmeliyim ama öncesinde de orucumu bozmalıyım.
So he was told that just take a little water.
Ona dediler ki sadece küçük parça su al.
Because if you take a little water, it's considered to be both breaking your fast and not breaking your fast.
Bu aldığın küçücük bir su hem sizin orucunu bozduğunun anlamına gelir, aynı zamanda da bozmadığın anlamına gelir.
So he took a little water.
Birazcık su aldı.
And when Durvasa Muni returned, he saw that the king had taken some water. He became very angry.
Durvasa Muni geldiğinde kralın birazcık su içtiğini gördü ve çok kızdı.
He said, you have taken before your guest, this is not good.
Ah, sen misafirinden önce şey mi yedin işte, bu uygun bir şey değil.
And he cursed him.
Ve onu lanetledi.
And he invoked a demon to punish Maharaj Ambarish.
Ve orada bir şeytan verildi. Girmesini sağladı. Ambarish Maharaj'ı yok etmesi.
Now the Supreme Lord was always conscious of the activities of Maharaj Ambarish.
Yüce Rab, Ambarish Maharaj'ın bütün hareketlerinin farkındaydı, bilincindeydi.
And he invoked a weapon to punish, to protect Maharaj Ambarish.
Ve o bir şey ortaya çıkardı. Silah ortaya çıkardı. Ambarish Maharaj'ı korumak için.
Which is called the Sudarshan Chakra.
Bunun ismi Sudarshan Chakra'sıdır.
So the chakra came and destroyed the demon to protect Maharaj.
Ve chakra geldi ve Ambarish Maharaj'ı korumak için oradaki şeytanı öldürdü.
And then the chakra turned and began chasing Durvasa.
Ve chakra geldi, ondan sonra döndü ve Durvasa Muni'nin peşine düştü.
Now Durvasa Muni, he had the capacity because he was great sage, he could travel anywhere.
Durvasa Muni çok yüce bir bilgiydi ve her yere seyahat edebiliyordu.
And he had to run in fear.
Ama korku içinde koşması gerekiyor.
This is chakra would kill him.
Çünkü o çakra onu öldürebilirdi.
So he ran in fear and he went first to Brahma, the creator of the universe.
İlk önce evrenin yaratıcısı Brahma'ya geldi korku içinde.
And said, please give me shelter.
Brahma'ya dedi, lütfen sana sığınıyorum, beni koru.
And Brahma said, I didn't invoke this chakra, I can't stop it.
Bu çakrayı ben ortaya çıkarmadım, ben oluşturmadım, onu ben durduramam.
I can't do anything to help you.
Sana yardım edemem, hiçbir şey yapamam.
Then he traveled to the residence of Lord Shiva.
Sonra Lord Shiva'nın katına geldi.
Shiva told him the same.
Shiva da aynı şeyi söyledi.
So that he had the ability to Rasmuni, he could also travel into the spiritual planets, and he went directly to Lord Vishnu.
Durvasa Muni direkt olarak spiritüel gezegenlere seyahat etme durumu da vardı ve direkt olarak Lord Vishnu'nun yanına gitti.
And when he came before Lord Vishnu, he says, I come to take shelter of you. Please protect me from your chakra.
Vishnu'nun yanına geldiğini, Rab Vishnu'nun yanına geldiğini sana sığınıyorum. Lütfen beni çakradan koru diye yalvardı ona.
And Vishnu said, I can't do anything.
Vishnu dedi ki, ya ben bir şey yapamam bununla ilgili.
And the Durvasa Muni says, what do you mean you can't do anything about it? Durvasa Muni said, what do you mean you can't do anything about it?
Durvasa Muni dedi ki, sen ne demek istiyorsun ben bir şey yapamam?
You invoke the weapon, you can call it back.
Sen bu silahı ortaya çıkardın, onu tekrar geri alabilirsin.
And Lord Vishnu said, I'm sorry, but there's nothing I can do.
Lord Vishnu dedi ki, üzgünüm ama hani yapabileceğim bir şey yok.
And Durvasa Muni said, look, I'm suffering.
Durvasa Muni dedi, bak halime, acı çekiyorum, ısıram için.
This weapon was yours, and I'm going to be killed.
Bu silah senin ve ben de öldürüleceğim.
Can't you see I'm suffering?
Görmüyor musun acı çekiyorum?
Can't you have feel any compassion for me?
Bana hiç merhamet duymuyor musun? Hiç buram duyamıyor musun?
Help me.
Yardım et bana.
I've come to take shelter of you.
Sana sığınmaya geldim.
And Lord Vishnu said, I can't think about your suffering.
Ben senin acı çektiğini düşünemiyorum dedi Rabbim.
What do you mean you can't think about my suffering?
Ne demek benim acı, ızdırap çektiğimi düşünemiyorum?
Have a heart.
Bir kalbim var.
And Lord Vishnu says, I don't have a heart either.
Rabbi Vishnu dedi ki, benim...
I don't have a heart either.
Benim de kalbim yok.
And Durvasa Muni was trying to understand what he means.
Durvasa Muni de anlamaya çalışıyordu. Ne demek?
So the Lord explained to him.
Ona Rab açıkladı.
He said, the devotee is always thinking about me, and I'm always thinking about my devotee.
Benim adananlarım her zaman beni düşünür, ben de her zaman adananlarımı düşünürüm.
The devotee doesn't know anyone but me, and I don't know anyone but him.
Adana'nın benim hakkında bir şey bilmiyorsa ben de onun hakkında bir şey.
The devotee is always in my heart and I am always in his heart.
Eğer Adana'nın kalbinde her zaman ben varsam ben de onun her zaman kalbinde varım.
So the Rasa Muni said, all right, but please give me shelter.
Durvasa Muni dedi, tamam, şimdi lütfen beni koru.
And then Lord Vishnu said to him, he said, actually, what this means, when I say I don't have a heart, he says it's because my devotee always takes me into his heart and serves me so nicely.
Çünkü bu devote adananlar beni kalplerine alırlar ve orada bana çok güzel hizmet ederler.
He always wants to please me.
Her zaman beni memnun etmeye çalışır.
And every time I try to do something for him, I say, let me give you something.
Ve her zaman onlara sorduğum zaman, sana bir şey vereyim, bildiğim zaman.
And my devotee says, I don't want anything.
Adam hanım der ki, o zaman senden bir şey istemiyorum da.
And I say to my devotee, but I can give you anything.
Ama ben Adam hanıma diyor ki, ben sana her şeyi verebilirim.
I can give you wealth.
Zenginlik verebilirim.
I can make you a king.
Seni kral yapabilirim.
I can give you a planet.
Gezegen verebilirim.
But my devotee always says, I don't want anything, I just want to serve you.
Adanan der ki, istemiyorum. Sana sadece hizmet etmek istiyorum.
So the Lord says, still I want to give them something. My devotee something.
Diyor ki, yine de bir şey vermek istiyorum.
Because it's natural. I want to give him something.
Bu doğal bir şey. Çünkü onu bir şey vermek istiyor.
But I can't give him wealth. He doesn't want it. Won't make him happy.
Ona zenginlik veremiyorum. Çünkü istemiyor. Bu onu mutlu etmiyor.
But I still want to give him something valuable.
Ama yine de ona değerli bir şey vermek istiyor.
So if I want to give him something valuable, I have to give him that which is the most valuable to him.
Ya o zaman ona bir değerli bir şey vermek istiyorsa ona en değerli şeyi vermek istiyor.
So I gave him my heart.
Ona kalbimi verdim.
You're asking me to have a heart.
Sen bana kalbim olmasını söylüyorsun.
But I don't have it.
Ama benim yok.
My devotee has it.
Onu kalbim benim adananlarımda.
I gave it to him.
Ona verdim.
If you want my heart, you have to go back to the devotee.
Eğer benim kalbimi istiyorsan o zaman Adana'nıma gitmelisin.
He has my heart.
O benim kalbime sahip.
He has my compassion.
O benim merhametime sahip.
If he forgives you, you have my forgiveness.
O seni affederse sen de benim affetmeme nail olursun.
That is what the Lord gives to his devotee.
Bu Rabbin Adana'larına verdiği şey.
He gives his heart. He gives himself.
Onlara kalbini verir. Onlara kendisini verir.
And that is the nature of the relationship that exists between the Lord and the devotee.
Bu doğal bir ilişkidir. Adananla Tanrı arasındaki var olan doğal bir ilişki.
The devotee wants to serve, always wants to serve the Lord.
Adanan daima Tanrı'ya hizmet etmek ister.
But it's not the Lord just sits passively and just takes on the service.
Ama Tanrı böyle pasifçe oturup sadece bu hizmetleri almaz.
Like some slave driver. Servant.
Yani böyle bir at arabasında şey yapan gibi onu kullanan kişi gibi.
It's not a one-way relationship.
Böyle bir tek taraflı bir ilişki değil.
Bhakti means there's a relationship.
Bhakti bir ilişki var.
And relationship is reciprocal.
Ve bu ilişki karşılıklıdır, alışveriş.
So Krishna gives himself.
Krishna kendisini verir.
And when Krishna gives himself, the devotee has everything.
Krishna kendisini verirse o zaman Adana her şeye sahip demektir.
He's so satisfied that he doesn't need anything else.
O kadar tatmindir ki artık başka bir şeye ihtiyacı yoktur.
Because he has his relationship with Krishna.
Çünkü onun Tanrı Krishna ile ilişkisi var.
And therefore it's not that his happiness just stops by having a relationship. That his happiness is, it's not that his happiness is everything.
Onun hani mutluluğu her şey demek değil.
Relationship means there's always a relationship.
İlişki her zaman ilişki demek.
Devotee is always trying to please Krishna.
Adananlar her zaman Krishna'yı memnun etmek ister.
And Krishna is pleasing his devotees.
Ve Krishna da adananlarını memnun eder.
This is called the highest understanding of the Supreme Lord.
Bu yücenin en yüksek anlayışıdır.
It's called Bhakta Vatsalya.
Bhakta Vatsalya.
Bhakta Vatsalya means that the Supreme Lord derives his greatest pleasure in giving pleasure to his devotees.
Demek ki yüce olan en yüksek sevgi erişiyor ve onun en yüksekliğini adına.
It's not that he just simply enjoys everybody serving him.
O sadece oturup orada ha herkes ona hizmet ediyor diye keyfine bakmıyor.
But he enjoys giving pleasure to his devotees.
Adamlarına zevk vermekten keyif alıyor.
That's his highest pleasure.
Bu en yüksek zevk.
So how can a devotee be without pleasure?
Bir adamın nasıl zevksiz olabilir?
When the Supreme Lord is only thinking about his pleasure.
Düşünsenize, Yüce Rab sadece onun keyfini, zevkini düşünüyor.
You don't have to think of your own happiness.
Kendi mutluluğun hakkında düşünmek zorunda değilsin.
Like having a friend who's always thinking about everything you need.
O arkadaş gibi, ihtiyacın olan her şeyi düşünen arkadaş gibi.
Krishna is our best friend.
Krishna bizim en iyi arkadaşımızdır.
He knows how to make us happy. Better than we even know how to make ourselves happy.
O bizim kendimizi nasıl mutlu edeceğimizden daha iyi bizi mutlu olacağımızı biliyor zaten.
And by chanting Hare Krishna.
Ve Hare Krishna mantrasını söyleyerek.
The more we chant this Hare Krishna Mahamantra.
Biz bu Hare Krishna Mahamantrasını daha çok söyledikçe.
As one makes advancement in his elevation of consciousness.
Kişi bilinç seviyesinde yükselir.
He feels some inner peace and satisfaction coming.
İçeriden bir iç huzur ve tatminiyet geldiğini hisseder.
Gradually his mind becomes controlled.
Yavaş yavaş zihni kontrol altına alınır.
But as he continues to advance in Krishna consciousness by his chanting.
Mantra söyleyerek Krishna bilincinde yükselmeye devam ederken
he begins to experience Krishna's presence in his name.
Ve Krishna'nın varlığını Krishna'nın isminde hissetmiyor.
Krishna and his name are not different.
Krishna ve ismi birbirinden farksızdır.
And when he chants Hare Krishna, Krishna is dancing on his tongue.
Krishna'nın ismini söylediği zaman, mantra söylediği zaman Krishna dilinde dans etmeye başlar.
This is the more advanced stages of chanting.
Mantra söylemenin daha iyi boyutlarıdır.
But as we said before, chanting is the means and it's also the end.
Daha önce söylediğimiz gibi mantra söylemek bir araçtır, aynı zamanda son.
It's the means for cleaning the heart.
Kalbi temizlemek için bir araçtır.
Means removing our identification with this temporary world.
Bizim bu geçici dünyadaki kimliklerimizi kurtulmamız için bir araçtır.
Because gradually what happens is that one begins to establish his connection with Krishna.
Çünkü yavaş yavaş bu olur. Yavaş yavaş insanlar Krishna ile ilişkisini
geliştirir. Krishna is so kind.
Krishna çok merhametli.
That he makes himself personally available in his name.
Ki kendisini isminde insanlar için uygun pozisyonda.
Simply by chanting his name, it's as good as Krishna being personally present.
Krishna'nın ismini söylerken orada kendisi kişisel olarak vardır.
So that is some of the mysteries about chanting.
Bunlar mantra söylemenin bazı gizemli tarafları.
I don't know what time. Yes, I was supposed to end by 9:30. Sorry.